Ve sizinle olmak hem buralardaki kardeşlerle olmak, aynı zamanda sizlerle olmak. Sanki şu an karşınızda oturuyorum gibi hissediyorum kendimi. Aynı zamanda sonradan internet üzerinde dinleyenlerle birlikteyiz ve en önemlisi Tanrı da hepimizle birlikte. Ve onun söylediği gibi gerçekten bizimle bugün sözü aracılığıyla konuşmak istiyor. Ve ben de çok heyecanlıyım bundan dolayı. Ama ilk önce bir soru ile başlamak istiyorum. Pek cevap alamayabilirsiniz ama yine de içinizde, düşüncelerinizde karşılık verebilirsiniz. Senin düzenlediğin veya katıldığın en güzel parti neydi? Ve o partiyi güzel yapan neydi? Vazgeçilmez tarafları neydi acaba? Ve şu an belki o parti akıllarınızda canlı duruyor, düşünüyorsunuz. Belki tam düşünemiyorsunuz da. Ben düşündüğümde aslında geçen sene yaptığımız kardeşimiz için gelin eğlencesi aklıma geldi. Belki bazılarınız hatırlarsınız. Onu çok güzel bir şekilde özellikle kadınlar olarak yaptık. Ve yemek vardı, müzik vardı, oynadık ve kutladık, dua da ettik. Aynı zamanda doğuş bayramı kutlamamız da aklıma geldi. Tabii ki yaşam olarak biz kutlamayı çok iyi biliyoruz. Ve ileride birçok kutlama olsun bizim için diyorum. Ama bugün aslında Davut serimize devam edeceğiz. Ve bugünkü okuyacağımız hikayede Davut kocaman bir şenlik, bir parti düzenleyecek. Ve sebep antlaşma sandığı Yeruşalim yeni başkente getirecekti. Peki bu ne anlama geliyordu? Yani hatırlarsak Musa'nın döneminde İsrail halkı ne zaman Tanrı'yla buluşmak isteseler buluşma çadırı diye bir çadıra gelirlerdi. Ve buluşma çadırının en kutsal yerinde antlaşma sandığı duruyordu. Ve antlaşma sandığı hem bildiğimiz sandık idi ve onun içinde kutsal eşyalar duruyordu. Musa'nın Tanrı'dan aldığı taş, levhalar gibi. Ama aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki tahtı idi. Ve onun varlığı o antlaşma sandığın üzerinde duruyordu. Ve ne zaman halk bir karar vereceklerse oraya başvururlardı. Tanrı bize öncülük eder misin? Tanrı bu savaşa girmeli miyiz? Durmalı mıyız? Kalkmalı mıyız? Yoksa buralarda mı kalalım? Ve kahinler aracılığıyla Tanrı'nın varlığına bu sandığın üzerinde sorarlardı. Ve Tanrı halkına çobanlık etti. Yani antlaşma sandığı aşırı önemliydi gerçekten. Ama Kral Saul'un zamanında ki Davut'tan önce gelmişti hatırlıyoruz. Antlaşma sandığına gereken önemi vermediler. Hatta savaşa giderken Tanrı'ya danışmadılar. Sandığı unuttular. Bir kere bile Tanrı'ya danışmadan Saul antlaşma sandığı savaşa götürdü. Bunu cepheye götürürsek mutlaka bize şans getirir dercesine. Ve Filistli ordusu onu sandığı kaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç, rezalet gerçekten. Neyse uzun hikayenin kısacası sandık tekrardan İsrail'e geri gelmişti ama ücra bir köşede unutulmuş duruyordu. Ve Kral Davut bunu fark ederken ne yapıyoruz biz dedi. Bu doğru değil. Tanrımız merkezde olmalı. Biz ona mutlaka danışmalıyız. Bizim başkentimiz de Tanrı'nın yeri olmalı dedi. Ve bunun için bir şenlik olsun dedi. Antlaşma sandığı oradan merkeze doğru getirelim dedi. Çok iyi ve doğru bir niyet bu gerçekten. O zaman Davut şenlik düzenledi. Ama pek beklediği gibi geçmedi. Hatta olaya dönüştü. O zaman şimdiki hikayemize döneceğiz, okuyacağız. 2. Samuel 6. bölümü 3. ayetten başlayacağız. İlk olarak 10. ayete kadar. Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın sandığını taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzay'la Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çeng, tef, çıngarak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzal elini uzatıp Tanrı'nın sandığını tuttu. Rab Tanrı saygısızca davranan Uzay'a öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uza Tanrı'nın sandığının yanında öldü. Davut, Rabbin Uza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres Uza denilir. Yani Uza'nın cezası anlamına gelir. Davut o gün Rab'den korkarak, Rabbin sandığı nasıl olur da bana gelir diye düşündü. Rabbin sandığını Davut kentine götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Ovet Edom'un evine götürdü. Eyvah, ne oldu? Gerçekten iyi geçmedi. Peki yanlış yaptıkları neydi? Ne yanlış yaptılar? Birinci şey şuydu. Tanrı için parti yaptılar. Ama onun isteğini sormadılar. Tanrı için parti yaptılar ama onun isteğini sormadılar. Peki bunu nereden biliyoruz? Şimdi aslında Musa'nın zamanında Tanrı antlaşma sandığı hakkında kesin talimatlar vermişti. Ve talimatlardan biri şuydu. Hepsi bu arada kutsal kitapta yazılıydı. Bütün talimatlar. Ve onlardan biri şuydu. Eğer antlaşma sandığı taşıyacaksanız mutlaka kahinler taşıyacaklar ve direkler aracılığıyla taşıyacaklardı. Yani sandığın üzerinde halkalar vardı ve bu halkalardan direk sokup taşıyacaklardı kahinler. Ve hiçbir zaman sandığı dokunmayacaklardı tabii ki. Çünkü kutsal olan Rabbi temsil ediyordu. Ama Davut'un partisinde, yani şenlikte, sandık öküzün çektiği yeni bir arabada görüyoruz. Peki bu araba fikri nereden geldi? Hani Filistiler bir kere sandığı kattılar ya, aldılar ya. İşte Filistliler sandığı taşımak istedikleri zaman bir arabaya koydular. Ve böylelikle sandık arabayla götürdüler. Tabii ki Filistliler Tanrı'nın talimatlarını bilmediler. Onun için araba kullandılar. O zaman Davut aslında fikrini Tanrı'nın sözünden değil, düşman olan bir halktan almıştı. Pek iyi bir seçenek değil aslında. Yani Davut çok gayretliydi ama temeller için Tanrı'nın sözüne sadık kalmadı. Tanrı için şov yapalım, mutlaka beğenir dedi. Ama doğru amaç, yanlış araç olayı oldu gerçekten. Doğru amaç, yanlış araç. Hatta o deyim var ya, amaç aracı meşru kılar deriz belki. Veya amaç yöntemi haklı kılar. En azından ailemizin içinde biz bunu kullanırdık. Yani amaç iyiyse ne yaparsak yapalım önemli değil, yeter ki amacı yerine getirelim derdik. Ama Tanrı'nın gözünde bu deyim doğru değil. Kesinlikle değil. Tanrı için her alanda sadakat göstermemiz önemli. İyi niyet ve gayret yetmez. Onun sözüne sadık kalmak önemli. Ve bir şekilde aslında bu hepimiz için bir uyarı diyebiliriz. Yani bazen Tanrı'nın ne istediğini biliyoruz ama nasıl olacağı konusunda yanılıp doğru olmayan bir şekilde uygulayabiliriz. Tanrı için iş kurdum ama çalışanlarıma doğru düzgün sigorta vermeyeceğim diyen patron gibi. Veya çevremde Tanrı için ışık olacağım Davut gibi ama kutsal kitabı okumaktan üşeniyorum. Kilisede sunum yapacağım ama yüreğimde kardeşimi affetmem diyen bir vaiz gibi. Ve itiraf etmem gerekiyor kardeşler. Bu noktaya hazırlarken gerçekten Tanrı'nın önünde bu hafta diz çökmem gerekiyordu. Tanrı, ben de yeni bir yürek yarat. Ben de iki yüzlülük olmasın. Gayretim olsun ama sadık da olayım istiyorum. Biz de doğru amaç, doğru araç olsun. Tanrı için hayallerimiz ve gayretimiz büyük olsun. Ama temelleri de unutmayalım. İlk yanlış bu olduysa, ikincisi şuydu. Partinin heyecanıyla Tanrı'nın sadece sandık değil, diri, kutsal, yüce, yaşayan, yaradan olduğunu unuttular. Biz aslında birkaç sene önce bir arkadaşımızın kardeşinin kız istemesine gittik. Ve normalde tabii ki biz arkadaşlarımızla kanka gibi takılıyoruz, dolaşıyoruz, kahkaha atıyoruz, şaka yapıyoruz. Biz bize çok keyifli geçiyor. Bu kız istemeye gittik. Tabii ki ailenin salonuna giriyoruz ve arkadaşlarımızın yanında oturduk. Ve biz aynı şekilde şaka yapmaya başladık ve kahkaha atıyoruz, yüksek sesle sohbet ediyoruz. Ama tabii ki biz yalnız değildik. Aslında o gün o salonda bütün aile fertleri toplanmıştı. Aile büyükleri de vardı. Ve bir noktada arkadaşlarımızdan biri bize yanaşıp biraz sakin olur musunuz dedi. Biraz sessiz olur musunuz? Biz büyüklerimizin önünde böyle şaka yapmıyoruz. Biz yüksek sesle konuşmuyoruz. Biz saygılı duruyoruz. Biraz sakin olur musunuz? Şimdi tabii ki biz ilk önce çok utandık. Aa, ne yaptık dedik. Ama sonra fark ettik ki evet, bizden daha büyük biri aramıza girmişti ve yerimizi bilmemiz lazımdı. Davranışımız değişmeliydi. Ve hikayede yüce yaradanı şenliğe davet ettiler. Ama biz bize gibi davrandılar. Çok ayıp. Çok ayıp. Belki fark etmeden Tanrı'yı sandık düzeyine indirdiler hatta. Yani diğer halkların taştan, ahşaptan putları vardı. İnsan elleriyle yapılmış putları vardı. Ve halkların inançlarına göre bu puta dua etmek veya bir yere götürmek onlara şans getirirdi. Ama aynı zamanda halkın putu korumaları gerekiyordu. Çünkü put taştan, ahşaptan yapılmıştı ve put aslında tanrıların kendisiydi. Yani düşürmeyelim, koruyalım, ona bir şey olmasın, yoksa tanrımıza bir şey gelmiş olur derlerdi halklar. Bir tanrıydı bir şekilde ama küçük tanrı ve insanın koruması lazımdı onu diğer halklar için. Ve sandık düşünce belki Uza böyle bir düşünceye kapıldı. Ona tanrımıza bir şey olmasın, onu koruman gerekiyor. Belki iyi bir şekilde düşünmüş olabilir ama sandık küçük tanrı değildi. Sandık diri, yaşayan, yüce, kutsal, yaradan tanrıyı temsil ediyordu. Bizim onu korumamız lazım değil ki. Biz onu kontrol edemeyiz. Biz onu bir kutunun içine koyamayız. Ayrıca onun menajeri veya halkla ilişkiler asistanı değiliz. Yani isteğimize göre manipüle edemeyiz. buraya gelsin, bize şans getirsin diyemeyiz. Olmaz, haşa. Ve İsa Mesih'in yaptıkları sayesinde Tanrı'nın huzuruna girmek için cesaretimiz vardır. Hamdolsun. Ama huzuruna girmek gerçekten cesaret gerektiren bir iş olmalı. Cesaretimiz var ama fazla rahat olup kutsallığını unutmamak da lazım. Ve belki bazen fark etmeden biz de böyle bir düşünceye sahip olabiliriz. Fark etmeden, istemeyerek de olsa. Yani Tanrı'ya kendi durumumuza getirip bize iyi şans getirmesini isteriz. Veya nazar boncuğu gibi haç takıp hani beni korusun, isteğim olsun deriz. Ama tabii ki hepimizin bildiği gibi Tanrı bizim manipüle edeceğimiz, kontrol edeceğimiz bir nesne, bir muska değil ki. Haşa, tekrardan. Yüce Yaradan, kutsal Tanrımızdır. Ama aynı zamanda Tanrımız iyidir. Tanrımız iyidir. Ve hikayeye devam edelim. Bu korkunç olaydan sonra Davut'un ilk tepkisi neydi? Öfkeydi. Belki şöyle düşündü. Ben Tanrı için harika bir parti yaptım. Ne hakkı var ki? Benim partimi bozdu. Gerçekten çok kötü bir tepki olurdu ama öfkeyle karşıladı Tanrı'nın yaptıklarını. Sen kimsin ki bu partiyi bozasın? Ama sonra o yersiz öfke dindi ve onun yerine pişmanlık ve derin bir korku yüreği sardı. Ne yaptım ben? Ben kimim ki yaşayan Tanrı'ya talimat vereyim? Ben kimim ki Tanrı benimle olsun? Davut o gün Rab'den korkarak, Rab'bin sandığı nasıl olur da bana gelir? Ben kimim ki? Diye düşündü. Ve burada Davut ve halk için hikaye sona erebilirdi. Gerçekten bu durumda her şey bitmiş durumda olabilirdi. Belki Davut ondan korktu aslında. Bu kadar bekledim, sonra layık bir kral olamadım diye düşünmüş olabilir. Ve sen de ben de hata yaptıysak ki yaptım ben ve pişmanlık duygusu içinde kavrulduysak Davut'un belki nasıl hissettiğini hayal edebiliriz. Utanç da mutlaka vardı. Herkesin önünde oldu çünkü. Ama muhteşem bir şekilde Tanrı'nın lütufkar ve merhamet dolu karakterini görüyoruz. Çünkü hikaye şöyle devam ediyor. Okuyalım, 11. ayetten devam ediyoruz. Rab'bin sandığı Gat'la Obed-Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Obed-Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Tanrı'nın sandığından ötürü Rab Obed-Edom'un ailesini ve ona ait her şey kutsadı diye Kral Davut'a bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın sandığını Obed-Edom'un evinden Davut kentine, Yeruşalim'e sevinçle getirdi. Ve tabii ki sevinçle getirdi. Çünkü demek ki hata yaptığımıza rağmen, yaptığımız halde Tanrı bizi terk etmedi. Bize ikinci şans veriyor. Sevinç, hamdolsun. Devam edelim. Rabbin sandığını taşıyanlar, araba yok. Doğru yaptılar bu sefer. Sandığını taşıyanlar, 6 adım atınca Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti. Şu 6 adım attılar, bir deneyelim. Tanrı'nın önünde doğru şey yaptık mı? Tanrı bizden memnun mu? Evet, hamdlar, kutlama kurbanlarımızı sunalım. Çünkü Tanrı lütfuyla günahlarımızı örttü ve yok etti. Ve tabii ki kurbanın işareti o zaten. Keten efod kuşanmış Davut, Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Ve birazdan Mikal olayına geleceğiz ama ilk önce Davut'un sevincini gerçekten hayal edebiliriz. Değil mi? Yani büyük hata yaptım dedi ama Tanrı, kutsal Tanrı aynı zamanda lütufkar ve sevecen, affedici Tanrı olduğunu da gösterdi. Tanrı bize ikinci şans verdi. Hayat kitabından silmedi. Geleceğimiz artık güvende çünkü Tanrı bizimle. Büyük bir andı. Hem Davut için hem de bütün halk için. Ve gerçekten bunun için oynuyordu Davut. Yani bu sefer Tanrı için şov olsun demiyordu. Sevinçten, o kurtuluş sevincinden içi içine sığmıyordu resmen. Tanrı bizimle, bizi bırakmadı. Ve Davut geleneksel kraliyet giysileri yerine keten bir efod giymişti. Ve efod normalde kralın değil, kahinin giysisi oluyordu. Kahinler Tanrı'nın hizmetçileri oluyorlar. Ve kahin olarak giyinmekle Davut asıl kralın Tanrı olduğunu gösteriyordu. Tanrı asıl kral sensin, ben de hizmetçinim diyordu. Kral olarak değil, hizmetçi olarak giyindi. Ve sevinçle çocuk gibi oynadı. Ya candan, yürekten tapınma, başkalara saygısızlık veya tuhaf gibi gelirse bile Tanrı'yı çok memnun eder. Peki senin için, benim için var gücümüzle tapınmak ne anlama geliyor? Yani bizim için çocuk gibi sevinmek senin için ne ifade ediyor? Yani ilahi yüksek sesle söylemek mi, yoksa oynayıp coşmak mı, diz çöküp sakin durmak mı anlama geliyor? Bilmiyorum. Senin için nedir var gücümüzle tapınmak? Ama her neyse, en son ne zaman onu Tanrı'nın önünde yaptık acaba? Kutsal ruh ile dolunca gerçekten Davut gibi coşuyor muyuz? Ve gayretli olmak yetmez, sözüne sadık, saygılı olalım dedik. Ama yine de gayret olsun, gayret olsun, var gücümüzle tapınalım. Kurtuluş sevincimiz, abimizin önceden söylediği gibi, bol olsun gerçekten. Ve sanırım bugün bazılarımıza Tanrı kurtuluş sevincini tekrardan vermek ister. Çünkü bu sevinç, bu kurtuluş sevinci haberlerdekilere bağlı olmayan bir sevinç. İsa Mesih'in yaptıklarına bağlı olan bir sevinç bu. Kurtuluş sevinci ile dolalım ve birazdan daha tapınacağız aslında ve bir fırsat olacak. Bir bakalım var gücümüzle tapınmak ne anlama gelecek bizim için. Keşke hikaye kurtuluş sevinci ile bitse de yine de son olarak Mikal duruyordu hikayede. Şöyle okuyoruz. Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde Saul'un kızı ve Davut'un eşi Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi. İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi. Kullarının cariyeleri önünde soyundun. Davut, baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi. Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar. Saul'un kızı Mikal'ın ölene dek çocuğu olmadı. Şimdi Mikal'ın çocuğu olmaması konusunda belki Davut'un içten tapınmaya küçümsediği için kısırlık cezası verildi. Tanrı verdi ona. Belki Davut'la ilişkisi o günden itibaren soğudu ve çocuk yapmadılar. Aslında açıkçası bilemeyiz. Söz açıklamıyor. Yine de genel anlamda bir yorumcu şöyle söyledi. Bu olay eleştiren bir ruhunun verimliliği bozduğunu hatırlatır. Mikal, Davut'un saygın biri gibi davranmasını isterken Davut çocuk gibi oynadı. Mikal günün kendisine ve ailesine onur yansıyacak şekilde geçmesini isterken Davut'un böyle oynaması Instagram'a koymak istediği bütün resimlerini bozdu resmen. Hatta o kadar öfkelendi ki olaya abarttı ve değersiz biri gibi soyundun dedi. Davut affedersiniz okuduğumuz gibi çıplak değildi aslında. Ama Mikal kral gibi olmasını, giyinmesini isterken Davut gerçek kralın hizmetçisi olarak tapındı. Ve Mikal içten tapınmasından utandı. Tanrı'ya değil kendi itibarına bakıyordu. Kardeşler, Tanrı'nın kabul ettiğini biz hor görmeyelim. Ve son olarak Davut'un suçlamalarına karşı cevabı neydi? Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim. Hiçe sayacağım dedi Davut. Ve bu sözlerin içinde bir sonraki gelenin sesi de yankılanıyor sanki. Çünkü Davut'un uzak torunu İsa Mesih gerçekten kral, gerçekten kahin, gerçekten çıplak vaziyette çarmıha gerildi. Ve o gün içten tapınma, oynama coşkusu değil, ölüm acısıyla ifadesini aldı. Ve İsa Mesih bütün hatalarımızı, utancımızı ve günahımızı örtüp silecek kurban olarak çarmıha hayatını verdi. Ve Tanrı ona bakıp Davut'a söylediği gibi işte gönlüme uygun olan biri deyip üçüncü gün onu diriltti, pek çok yükseltti, görkemle giyindi ve tahta oturttu. Gerçek kral, gerçek kahin, sonsuza kadar görkemle giyinmiş kurtarıcımız. Ve bunun için seviniyoruz aslında. Kurtuluş sevincimiz bundan dolayı büyük oluyor. Ve bir gün sadece antlaşma sandığı değil, Tanrı'nın kendisi aramıza girip bizim aramızda konutunu kuracak. Hamdolsun. Ve o gün sevincimiz şimdiki her sıkıntıyı silecek. O zaman sevincimiz büyük olsun. Amin.